Mavi Vatan.
Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Yapımcımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş, teknik masada Sefa Aktan sesimizi sizlerle buluşturuyor. Mikrofon başında ben İpek Önder, canlı yayında yaklaşık 40 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız +90 312 463 34 21. Bizleri TürkiyeninSesiRadyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatalım. 16.sını gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF 2023'ü Türk savunma sanayi açısından konuşacağız bu hafta. Telefon hattımızda ikinci bölümde bizlerle birlikte olacak araştırmacı yazar emekli Denizkurmay Ağabey Haluk Mustafa Baybaş'la konuşacağız bu konuyu. Ve stüdyomuzda da Celalettin Yavuz hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Yavuz.
Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
Mavi Vatan'da geçen hafta yaşanan gelişmelerle başlayalım o zaman. Mavi Vatan'daki haber başlıklarını Yunan basınıyla başlayacağız. Her zaman olduğu gibi Türkiye'yi AB'ye şantaj yapmakla suçladı. Haber başlığının detaylarına bakalım dilerseniz.
Evet, evet. Şimdi Türkiye'ye saldırı zamanı geldi diyerekten Yunan Katimarini gazetesinde bir şey var, gelişme var, haber var. Konu da, daha doğrusu bunu söyleyen kişi de Amerikalı, bir zamanlar Pentagon'a da yakınlığıyla bilinen, bazılarımız bunu istihbaratçı olarak da bilinir. Her ne olursa olsun ama Türkiye'nin karşısında olan Michael Rubin Yunan basınına bir yazı yazmış ve burada da Türkiye'ye kin kusmuş. Amerika'daki Washington merkezli American Enterprise Institute'te kıdemli uzman bu kişi. Amerikan Savunma Bakanlığı'nda çalışmış bir zamanlar. Avrupa Türkiye ile Kıbrıs için nasıl sert oynayabilir başlıklı bir yazı. Yani gördüğünüz gibi Avrupa Türkiye ile Kıbrıs için nasıl sert oynayabilir? Kıbrıs konusunda Avrupa Türkiye'ye sert davranmalıdır demek istiyor daha doğrusu. İşte bu az önce söylediğim gibi Yunan Katimerini gazetesi bunu yayınlamış. Türkiye'nin Avrupa ve İsveç'in yanı sıra NATO'yu da küçük düşürdüğü savunuluyor. Vilnius NATO zirvesi vardı biliyorsunuz. Burada da konuşmuştuk ondan bir parça. Burada sözde Türkiye'ye NATO'yu küçük düşürmüş, Avrupa'yı ve İsveç'i küçük düşürmüş. Dolayısıyla Avrupa kendisini küçük düşüren Türkiye'ye nasıl davranmalı, nasıl bir ders vermelidir anlamında bir yazı yazmış. Bu Türkiye'nin bölgelerdeki terör etiketlerini kabul ettiğini söylüyor. Gene söz konusu etiketlerde yer alan örgütlerin Avrupa ya da NATO tarafından terör örgütü olarak kabul edilmediğini ileri sürüyor. Türkiye'nin ileri sürdüğü PKK terör örgütü güya ona göre terör örgütü değilmiş. Yahut IŞİD yahut da DAEŞ ona göre değilmiş gibi sanki. Kıbrıs'ın tümünü Avrupa Birliği toprağı olarak görüp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden turistlerin kalıcı şekilde Schengen vizesinden yasaklanmasını da istiyor. Yani Avrupalılara diyor ki Kıbrıs'ın tamamı bir kere Güney Kıbrıs Rum kesimine aittir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya Türk kesimi diye bir şey yoktur. Türk kesimine giden varsa turistler bunlar Schengen vizesinden mahrum edilmelidir diyor. Bu kadar uçuk ve tamamen benim gördüğüm kadarıyla Yunan Katimer'in gazetesinde çıktığına göre
Türkiye
Yunan
yanlısı,
Türkiye karşıtı ve
ortada
tamamen Yunanistan tezlerini, Rum-Yunan tezlerini savunan bir yazı.
Evet, Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor kıymetli hocam. Neler
evet
aktaracaksınız bu habere
şimdi
dair?
Orman yangınları maalesef bütün dünyada, Avrupa'da özellikle İspanya'da başlamıştı birkaç hafta önce, İtalya'da, Yunanistan'da ne yazık ki Türkiye'de de bir haftadır var biliyorsunuz.
Hı hı. Akdeniz kuşağını etkilemiştiniz.
Maalesef yani bugün de gördüm İstanbul şehire çok yakın yerlerde Hastal açıklarında falan ilerisinde orada da başlamış. Yani her nerede çıkarsa çıksın orman yangını olduğu zaman yüreğimiz cız diye ediyor. İşte Yunanistan'da da geçen hafta şöyle bir değinmiştik Toros'ta. Pardon, Rodos'ta yangın demiştik. Rodos'ta var, Vados'ta var. Yani Atina, başkent yakınlarında da var. Bu her yıl bölgede ne yazık ki çıkıyor. Hatta Türkiye'de 2 uçak ve 2 helikopter gönder demiştik. Bu arada helikopterlerimizden birisi de Yunanistan'da düşmüş. Yani bir Yunanistan'da bir Türk değil, Yunan söndürme uçağı düşmüştü. Arkasından bir de Türkiye'nin gönderdiği yangın söndürme helikopteri düşmüş. Şimdi bakıyoruz bu orman yangınlarında tabii zaman zaman kontrol etmeye çalışıyorlar. Özellikle Rodos'ta söylemiştik geçen hafta 40 bin civarında kişi tahliye edilmişti. Hatta öyle bir şey ki Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın gemileri, Yunan donanmasına ait gemiler bile bu bölgede söndürme çalışması yapmak istemiş ama çok kolay değil. Çünkü söndürme şöyledir, her gemi söndürme yapamaz. Yani yaklaşması lazım. Eğer rıhtımda falan olsa rıhtıma yanaşır, oradan hortumlar çıkarılmak suretiyle yapılabilir. Ancak adanın herhangi bir yerinde karaya oturma riski vardır. Hatta gemiden mesela gemilerin söndürülmesinde bile gemiler birbirine bu şekilde yardımdan ziyade özel söndürme gemileri vardır. Onlar vasıtasıyla yapılır. Bu donanması yardımcı olmuş diyor ama pek akılcı gelmedi bana. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. 3+1 formülü. Türkiye yok bunda. Gene bir skandal. Amerika'da biliyorsunuz Rum-Yunan lobisinin en kuvvetli destekçilerinden birisi Bob Menendez. Menendez gene bir şeyler yumurtlamış. Bakıyoruz nedir diyoruz. Biliyorsunuz Menendez özellikle F-16 uçaklarının Kongre'de Türkiye'ye verilmemesi konusunda Amerikan yönetimini en şiddetli şekilde yönetime baskı uygulayanlardan birisiydi. Rum-Yunan lobisinde önemli kişilerinden bir tanesi. Menendez hem F-16 konusu hem de Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayarak Yunan basınında bir haber olmuş. Neymiş bu? Şöyle söylüyor. Tovima bu defa. Biraz önce Katimer'in demiştik. Tovima'da Yunanistan'ın önemli gazetelerinden. Menendez'in İngiliz medyasına yaptığı "tutumlarımızda bir şey değişmedi, endişeliyiz" ifadesine yer vermiş. Burada Türkiye'nin gene İsveç'in NATO'ya katılımını hala onaylamadığına dikkat çekmiş. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Vilnius zirvesi öncesinde İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmış ancak kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi verecek demişti. Bu da meclisin açılacağı 1 Ekim tarihine itibaren alınacak kararlı olacak. Dolayısıyla kararı meclis verecek ifadesi nedeniyle Menendez sonbahara kadar bu beklenecek diyor. Bir NATO müttefiki ülkesine karşı savaşçı bir duruş sergileyen bir ülkeye F-16 satmamız ne kadar işlevseldir diyor. Yani Yunanistan'a karşı biz savaşçı bir duruş sergiliyormuşuz. Öyle söylüyor. Oysa bize karşı savaşçı duruş sergileyen Yunanistan'a değil F-16, F-35'ler bile verildi. Değil mi yani? Bunlar var. Ayrıca işte Fransa'dan Rafael'ler verildi. Bunlar da var. Ama dediğim gibi bu Menendez tam bir zaten Yunan lobisinin gözde elemanlarından birisi. Girit'te Dedeağaç'ın hem Girit'teki suda limanı veya üssü hem de Dedeağaç'ta buralara vurgu yapmış. Yani Amerika'ya Yunanistan üs verdi diyor. Aslında Dedeağaç üst değil, bir ileri terminal limanı şu anda. Aslında üst diyorsanız Türkiye'de de İncirlik'te Amerika'nın üssü var yani, bir şey değil. Amerika'nın bu şekilde Yunanistan'ın verdiği üslerle Doğu Akdeniz'de daha güçlü bir istikrarının olabileceğini ve bunu 3+1 şemasında yapmasını umduğunu ifade etmiş. 3+1 içerisinde ise Türkiye yok. Yani Amerika bir oluyor, Yunanistan var, Güney Kıbrıs Rum kesimi var ve İsrail var ona göre. Başka Kıbrıs'tan devam edelim mi?
Devam edelim dilerseniz.
Kıbrıs'a geçelim isterseniz. Kıbrıs'ta ara bölgede sembolik buluşma. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıs Rum yönetimlileri Nikos Christodoulidis, Lefkoşe'deki ara bölgede bulunan Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı'nda ortak bir ziyaret düzenlemiş. Şimdi bu Kayıp Şahıslar Komitesi nedir onu açıklayalım. Bu hem 1963-64 olayları sırasında hem de 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında her iki kesimden de, yani Türk kesiminden, Türk toplumundan da, Yunan Rum toplumundan da kaybolan şahıslar var. Bunlarla ilgili bir komite oluşturulmuş 1981 yılında. Bu İyi Niyet, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Ofisi tarafından yapılmış bu. Ve 1981'den itibaren Kıbrıslı Türk ve Rum liderler arasında varılan anlaşmayla kurulan bir komite dedik. Burada o dönemde 492 Kıbrıslı Türk ve 1510 Kıbrıslı Rum olmak üzere toplam 2002 kişi kaybolmuş. Geçen zaman içerisinde ne olmuş diyeceksiniz. Geçen zaman içerisinde 292 Kıbrıslı Türk ve 741 Kıbrıslı Rum olmak üzere toplam 1033 kişinin kimliği tespit edilmiş kayıplardan, ama hala 769 Kıbrıslı Rum ve 200 Kıbrıslı Türk kayıp durumda. Bundan sonra bulunabilir mi? Tam bilemiyoruz artık. Aradan epey zaman geçmiş çünkü. Bu nedenle bir araya gelmişler. Keşke Kıbrıs'ta bu iki kesimli devlet çözümü konusunda bir araya gelebilseler. Temennimiz bu. Başka, Yunanistan sınırında yeni duvarlara başladı diyor.
Güvenlik önlemlerini artırmış o zaman.
Evet, Yunanistan'ın en çok şikayet ettiği konulardan birisi biliyorsunuz sığınmacılar konusuydu. Denizdekileri ileri itiyordu, değil mi? Karadan geçenler için de işte ağlar, çitler vesaire ölmüştü, duvarlar ölmüştü. Ve bu Trakya tarafındaki bu engeller için de bildiğiniz gibi Avrupa Birliği'nin finansmanından istifade etmişti. Avrupa Birliği mali yardımları yapmıştı.
Şimdi de yeni duvarlara başladı.
Evet, şimdi ise gene 33 kilometrelik bir bariyer inşa ediyormuş. Bu da 99.2 milyon euro, ancak Avrupa Birliği bunu vermiyor. Ve burada baktığımızda çok ilginç bu şeyde, son bariyerde. Toplanma olduğunda yetkilileri uyaran cep telefonu izleme yazılımı var. Gene son teknoloji ürünü fiber optik dedektörler var. Türkiye topraklarında 15 kilometre derinliğe kadar izleme imkanları var. Günün 24 saati uçabilen ve güneş enerjisi çalışan insansız hava araçları var. Şimdi bu şöyle bir düz mantıkla baktığınızda sığınmacılara karşı filan diyebilirsiniz ama konu Türk-Yunan sorunları olarak dikkate alındığında ben Yunanistan'ın bunu Türkiye'ye karşı ne olur ne olmaz Türkiye bize bir şekilde saldırabilir mi diyerekten Türk korkusuyla alınmış bir ön istihbarat önlemleri olduğunu da düşünüyorum.
Evet, buradan Suriye'ye geçelim.
Evet, Suriye'de gene bir zamanlar Karadeniz'de olmuştu. Rus Su-35 uçağı Amerikan MQ-9 Reaper, yani insansız hava aracının peşine düşmüş. Ukrayna'daki savaş başladıktan sonra Rus ve Amerikan hava araçları diyelim ikinci kez bir araya geliyorlar. Karadeniz'de değil, bu kez Suriye'de olmuş. Gene Rusya'dan nükleer tehdit uyarısı var.
Son dakika gelişmesi gibi de duyuralım dilerseniz dinleyicilerimize, değil mi? Bu sabah gerçekleşti.
Tabii bugün sizin de söylemiş olduğunuz gibi Rusya, ben şunu görüyorum, artık Ukrayna ile savaşında bir adım ileriye gidemiyor. Yani hatta yavaş yavaş gıdım gıdım bazı aldığı toprakları geri kaybediyor. Bunu da şiddetli bir şekilde işte Batılılar, Amerikalılar silah yardımı yapıyorlar. Ondan böyle oluyoruz diyor. Moskova'da gene bu sabah bir drone saldırısı dahi gerçekleşmiş. İşte bunun üzerine Güvenlik Konseyi Başkanı, bir zamanlar devlet başkanı da olmuştu, Dimitri Medvedev sosyal medya hesaplarından böyle olursa biz nükleer saldırıyı da düşünebiliriz şeklinde diyor. Bu bir dehşet bir ifade, dileriz böyle bir şey olmaz. Yüzen tarih Alsancak'ta Türkiye'nin 100. yıl kuruluşun 3. yıl kutlamaları kapsamında Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait bir askeri eğitim gemisi 85 yaşındaki Nava Skola Mircea, ikisi Türk, 74 eğitim alan öğrencisi İzmir'e gitti diyor. Ben bunu Köstence gemisinde bu gemiye çıktım ve bunda bir Orada kısa bir seyir de yapmıştık. Bu şekilde hatırlamış oldum. Eğitim gemisi, öğrenci gemisi deriz buna. Güzel bir gemiydi. Türkiye'nin insansız deniz aracı Ulak ailesinin yeni üyesi Ulak Kama var. Bu da gene şeyde biraz sonra konuşacağımız İDEF içerisinde
uzun uzun izleyicilerle konuşacağımız, buluşmuş. Bir ailenin yeni üyesi olarak
evet, anlatacağız. Evet, bir son şey olarak da gemideki yangın günlerce sürebilir diyor. Yaklaşık 3000 adet otomobili Mısır'a götürmek amacıyla Almanya'dan yola çıkan ve Hollanda açıklarında salı gecesi yanmaya başlayan Fremantle Highway adlı yük gemisindeki yangın devam ediyor. 3000 adet otomobil götürüyormuş. Bu da mavi vatanla ilgili bir şey. Çok kısa bir cümlede Kızıldeniz'den bahsedelim. Kızıldeniz'de tehlike arz eden tankerdeki petrolün %20'si tahliye edildi. 8 yıldır Yemen'de açıklarında demirliymiş. Nihayet akılları başlarına gelmiş. Bu tankerdeki yakıt sızmaya başlayınca bunu tahliye etmeye başlamışlar.
Evet. Kızıldeniz'deki petrol tankeri haberiyle de çevre turumuzu, yani çevre haberiyle de bu mavi vatan
yani mavi vatanın çevre kısmı diyelim.
Evet, çevre kısmıydı. Son haberi genelde çevreye ayırıyoruz zaten sizinle birlikte. Bu bölümü noktalayalım o zaman kıymetli hocam. Biraz sonra telefon hattımızda devam edeceğiz. İstanbul'da gerçekleşen dünyanın en büyük savunma sanayi etkinliklerinden biri olan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na dair konuklarımızla söyleşeceğiz. Telefon hattımızda araştırmacı yazar, emekli Deniz Kurmay Albay, Haluk Mustafa Baybaş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Baybaş.
Merhabalar efendim.
Evet, stüdyomuzda da kıymetli hocamız Celalettin hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Evet,
Haluk Albay'ım, siz görev efendim, sırasında... Tuamiral de oldunuz. Ne diyeceğim bilmiyorum ama.
Evet.
Bugün bir toplantınız da vardı. Ona rağmen bize vakit ayırıp katıldınız. Çok çok teşekkür ediyorum.
Evet. Sağ olun efendim.
Şimdi konuyu söyledi zaten İpek Hanım. İDEF bu Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın 16.sı. İstanbul'dakilerin ben birine katılabildim. Daha önce ilk kurulduğunda biliyorsunuz Ankara'daydı. Ankara'dakilerin evet. Hepsine hemen hemen katılmıştım. Çok da hoşuma gidiyordu ona katılmak. İlki evet, hariç pardon, ilkine katılamamıştım.
İstanbul alanında 2009 tarihinden sonra.
Evet. Doğru. Şimdi İDEF 2023 Savunma Sanayi Fuarı dedik. Ama bu İDEF nedir? Bunu kısaca bir sizden özetle öğrenelim. Nedir? Dinleyicilerimiz de bilgi sahibi olsunlar. Buyurun.
Tabii açılımı bir İngilizce kısaltma, International Defense Forum şeklinde, FAIR şeklinde. Bu 1993 yılından itibaren 2 yılda bir olacak şekilde yapılmaya başlandı. Belirttiğiniz gibi Ankara'da ilk başladı. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğuna verildi bunun yönetimi. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı bunun yönetimini hazırlıyor, yapıyor. Uygun bir tesiste. Bu ilk başta Ankara'daki Türk Kuş Tesislerinde TÜYAP, tüm fuarcılık yapım anonim şirketi organizatörlüğünde başladı. Daha sonra 2009'da ve gitgide büyüdü. Her yapılma defasında katılımcılar arttı. Sektöre ilgi arttıkça hem yurt dışından hem yurt içinden birçok firma katılımcı oldu. İstanbul'a geçtikten sonra tabii denizcilik boyutu da birazcık daha yukarılara çıkmaya başladı. Bu 16. fuarda da benim edindiğim bilgilere göre 55 ülkeden 689 yerli, 772 yabancı, toplam 1461 firma katılım sağlamış. Ayrıca tabii birçok ülkeden de heyetler geliyor. Bu da 189 heyet geliyor. Burada tabii imza törenleri yapılıyor. Herkes burası bir buluşma yeri oluyor, savunma sanayinin bir sinerji yaratma yeri oluyor. Sadece müşteri değil de Bazen firmalar da birbirleriyle iletişime geçerek ürünlerini birbirleriyle birleştirerek bir sinerji yarattı. Önemli bir fuar. Yani Avrasya'nın en büyük 3. veya 4. fuardır diye biliyorum.
Evet. Teşekkür ederim. Şimdi Ankara'dan İstanbul'a gittiği için üzülmüştüm ben ama sizin de söylediğiniz gibi İstanbul'un iki önemli özelliği var. Birisi bir kere buraya gelenler İstanbul yani bir dünya kenti. O var. İkincisi de gelen malzemelerin sayısı çok fazla olacak. Yani Ankara olursa belki katılımcı sayısı az olabilirdi. Malzemelerin gemilerle taşınması çok daha kolay. Dolayısıyla doğrudan İstanbul'da rıhtımda indirilip
evet. Ama bizim yerli firmaların çoğu da Ankara'da aslında. Birçok firmada Aselsan, Havelsan,
ve Türk firması olarak demiyorum, yabancı firmalar var.
Tabii büyük malzeme şeyini, akışını tabii onlar da sağlıyor. İşte birçok, yani bunlar, ya benim o konuda şöyle bir eleştirim olacak. Bence bu tekrar Ankara'ya dönmeli bu fuar. Daha uygun bir ortam inşa edilmeli. Yani bence şu anda TÜYAP da çok uygun değil. Bir kere trafik girişi çıkışı falan çok hoş değil. Çok İstanbul'un da çok zaten uzak ücra bir köşesinde. Evet. Ya yani bence bu tarz şeyler biraz başkentlerde yapılıyor. Evet. Ankara başkenti olarak da bence tekrar TÜYAP'ın bu fuarın İDEF'in Ankara'ya gelmesi gerekir diye düşünüyorum.
Vallahi Ankara'da olsa ben mutlu olurum da şimdi şöyle tabii. Yani bu fuarda biliyorsunuz halkın görmesinden daha ziyade bu diğer ülkelerden gelecek olanlara karşı görücüye çıkıyor malzemeler. Türk savunma sanayinin ürünleri burada görücüye çıkıyorlar. Hatta Türkiye'deki gemi inşa sanayi ağırlıklı olarak Marmara'da olarak olduğunu düşünürsek gelen heyetlerin bir kısmı oradan aynı zamanda tersanelere gitme imkanı da bulabiliyor. Yani bana bunu birisi açıklamıştı. Sizin konuştuğunuz gemi inşa sanayinden arkadaşlarınız duyarsa bir yerde sizi sıkıştırabilirler, ona göre ben söyleyeyim.
Vallahi ben evet olabilir ama yani şöyle, mesela ben Moskova'da ateşçilik yaptığımdan biliyorum. Ruslar Moskova'da bir fuar düzenliyorlar her sene. Ayrıca iki senede bir havacılık fuarı, ayrıca havacılık fuarı, onu da Moskova'da yapıyorlar. Bir de denizcilik fuarı yapıyorlar, onu da St. Petersburg'da yapıyorlar. Belki denizcilik fuarı da ayrı yapılabilir. Çünkü artık zaten ne kaç gün yaparsanız yapın yetiştirmek çok mümkün değil. Standları gezmek, işbirliği yapmak, konuşmak. Yani belki öyle bir yönteme de başvurulabilir diye düşünüyorum.
Zaten iyice büyümüş. Bence de yani evet, yakın gelecekte bunu ayırabilirler diye düşünüyorum. Özellikle evet, hele bu İHA'lar, SİHA'lar konusunda Türkiye'nin son dönemdeki dünyada dikkati çeken gelişmesi düşünüldüğünde, işte milli uçak, helikopter vesaire bunlar olduğunda bence de ayrılabilir diye düşünüyorum. Ama o zaman özellikle havacılıkla ilgili fuarı Ankara'da yaparlarsa çok daha iyi olabilir.
Tabii. Evet. Kara havacılık Ankara'da olabilir.
Evet. Şimdi bu yıl 16.sı düzenlendi dedik İDEF'in. Size göre görücüye çıkan Türk savunma sanayi ürünleri arasında öne çıkanlar hangileri olabilir?
Yani tabii platformlarda inanılmaz bir artış var. Yani kara platformlarında olsun, hava platformlarında, işte insansız sistemlerde müthiş bir artış var. Tabii bu ana platformu yapan firmalar da bunu sadece kendi başlarına yapmıyorlar. Bir sürü alt yükleyicileriyle birlikte yapıyorlar ve bu çok büyük bir geniş bir ekosistem oluşturuyor. Benim bu kapsamda gördüğüm tabii mesela Tayyi, mesela o da Ankara'da, şimdi onu söylemek gerekirse. Yani Tayyi'nin, TUSAŞ'ın yani yaptığı bu T-925 ağır sınıf genel maksat helikopteri benim çok dikkatimi çekti. Bir hayli büyük bir sistem. Yani çünkü biz bugüne kadar hep genelde ufak sistemler, taktik sistemler yapıyorduk. Artık biraz daha büyük, operatif, daha güçlü sistemlere, donanımlara, silahlara veya platformlara geçmemiz lazım. Tayyi bu konuda hayli cesur. 925 ağır sınıf genel maksat helikopteri tabii bunun... Bir de deniz versiyonu da yapılacak. Bu deniz versiyonu da TCG Anadolu'da kullanılmak üzere görücüye çıktı diyebiliriz. Bu önemli bir platform benim için. Roketsan'ın işte UMTAS'ının gelişmişi vardı. Yine siper hava savunma sisteminin parçaları, ürünleri vardı. Havelsan'ın ilginç bir bomba atarlı insansız aracı Barkan dedikleri bir araç vardı. Yine su altına yarı dalıp gidebilen kamikaze tarzı taarruz yapabilecek bir deniz aracı Çaka vardı. TUSAŞ Motor Sanayi'nin T'nin yani TF 10.000 dedikleri yani 10.000 libre force yük üretecek. Yani daha henüz tabii prototip aşamasında geliştirdiği bir motor vardı ki motor sanayi bence çok önemli. Çünkü bazen para verseniz de alamıyorsunuz. Bunların tabii geliştirilmesi kolay şeyler değil. FNSS'nin hibrit bir zırhlı aracı vardı. Kaplan hem de hibrit olduğu için sessiz intikal yapabiliyor. Dolayısıyla pusu gibi baskın tesir yaratabilecek taarruzlarda kullanılabilir. Yine ben denizci olduğum için FNSS'nin Zaha zırhlı amfibi hücum aracı Tezik Anadolu'dan sahile. Zaten bunu teslim ettiler ama Zaha yine orada yer alıyordu. Hafif tank sistemleri vardı. Yine Nurol teknoloji olsun, başkaları olsun, balistik koruyucu sistemler de çok gelişti. Bunlar artık uçan helikopterlere, gemilere, her yere koruyucu olarak yerleştirilebiliyor. MK'nin top güdüm kitleri geliştirmesi...
Makine kimya endüstrisinin diyelim de açmış
evet,
olalım.
Evet, makine kimya endüstrisinin birçok yine yeni ürünleri vardı. Bunlar top güdüm kitleri geliştirme projesi var. Artık toplar da akıllı mühimmat atacaklar. Yani 10 tane atacağınıza 2 tane atacaksınız. Hedefe hemen vuracaksınız. Artık harpler görüyoruz. Yani hemen yanı başımızda Ukrayna'da da yaşanmakta olan olay bize çok dersler çıkarıyor. Akıllı mühimmat, karar süreçlerinin hızlı yapılması. Çünkü harpler artık çok süratli de yapılıyor ama tabii uzuyor. Yani genişlemediğiniz zaman tabii savaş uzuyor, o başka bir şey. Genelde bu şekildeydi. Çok tabii platform çok. Tabii alt yüklenicilerin birçok sistemleri vardı. Onları da görme şansı elde ettik.
Evet. Şimdi hakikaten çok çeşitli firmalar var. Ben bu arada siz bahsettiniz. Türk yapımı motor dediniz. Mesela ilk Türk yapımı motorlu helikopterleri de görücüye çıkıyor filan denmişti. Gerçekten motor üretmeye başlayabildik mi Haluk Albay?
Şimdi T'yi motor üretiyor. Yani bu PD-170 dedikleri dizel, içten yanmalı motor İHA'larda kullanılıyor. Hatta yani en yüksek irtifaya çıkan içten yanmalı motor şeklinde de lanse ediliyor. Onun haricinde küçük çaplı gaz türbünü yani işte uçak motoru diyebileceğimiz o tarz ufak motorları üretiyorlar. Ama ihtiyaç duyulan güç arttıkça tabii oradaki teknoloji, oradaki basınç sıcaklığa dayanabilen malzeme bilgisi tabii daha çetrefilli hale geliyor. Yani bu ARGE, sonunda da söyleyecektim. Yani ARGE'ye daha çok para yatırmamız, daha çok ARGE demek deneme yanılma demek bir noktada. Teorisini koyarsınız, mühendisiniz dizayn eder, yaparsınız ama işte çalıştırdığınızda çalışmaz, patlar çatlar. Yani ben yurt dışında mesela Amerika'da Kennedy Space uzay merkezine gitmiştik. Bize eski videoları göstermişlerdi. Yani Amerikalılar da ilk roket attıklarında hemen uzaya gidemediler. Hepsi patlamış, olduğu yerde yanmış falan birçok faaliyeti gösterdiler yani özgüven sayesinde. Bunlar normal. Yani ilk yaptığınız sistem hemen çalışmak zorunda değil. Zaten bu da beklenmez bir ARGE sürecinde. Dolayısıyla motor önemli. Mesela tank motoru, hani küçük dizel motor yapıyoruz belki ama 1500 horsepower beygir gücündeki bir motoru yapmak veya bu motorun transmisyonunu yapmak tabii kolay değil.
Evet. Bu arada şeyler var. Gene Türkiye'nin İHA'ların ve SİHA'ların dışında, İDA'nın dışında birçok şeyleri var. Sanıyorum yakında bir de denizaltı ya da cep denizaltı şeklinde insansız denizaltı da hizmete girerse şaşırmayacağız. Bunlara ilaveten çeşitli şeyler var. güdümlü mermiler veyahut da füzeler var. Yerden yere uzak menzilli füzeler, işte Tayfun gibi, Göksur gibi vesaire. Bunlar da herhalde dikkat çekici olmuştur. Siz evet, gidebildiniz evet. mi bu sene fuarı, ziyaret edebildiniz mi?
Ben gidebildim ama 1,5 gün gezebildim. Orada da planlı görüşmelerim vardı. Çok böyle rahat rahat diğer sistemleri çok uzun uzun diye gezemedim maalesef. İşte Ankara'da olsaydı 4 gün giderdik.
Evet, 4 gün bile yetmeyebiliyor aslında, değil mi?
Yetmeyebiliyor, evet.
Evet, haklısınız. Şimdi İDEF'te deniz harp silah ve araçları açısından, siz bir emekli denizcisiniz, biraz evet. önce söylediniz. Bu deniz harp silah ve araçları açısından dikkati çeken ürünler ve üreticiler hangileriydi? Biraz bilgi verebilir misiniz?
Şimdi tabii deniz kıyısı olduğu için bizim bazı gemileri, yeni yapılan gemilerimiz orada alarga tabir ederiz bir açıkta. Demirlemişlerdi bunlar, işte STM'nin proje yöneticiliğinde inşa edilen bir sınıfı fırkateyn, ilk fırkateynimiz.
Milgen projesinin yani.
Milgen projesinin ikinci safhası diyebileceğimiz. Milgenler ilki biliyorsunuz korvet büyüklüğündeydi, yani 100 metre civarındaydı. Bu gemi 120 metre civarında, yanılmıyorsam 118 veya o civarda olması lazım.
Herhalde heyetler tarafından da ziyaret edilmiştir muhtemelen.
Ya, herhalde planlanmıştır ama şimdi alargada olduğu zaman evet. gemi, açıkta olduğu zaman gemi intikal tabi zor, gidiş geliş zor. Yani bunları işte belki başka yerlerde limana
helikopterlerle bağlı falan yaparlar onu ya.
Yine de zor, işte önceden planlamanız lazım. Evet. Tabii bu kadar büyük gemileri bir yere bağlamak da kolay değil.
Tecigi Anadolu var mıydı açıkta?
Tecigi Anadolu'da da vardı açıkta, o da vardı. O da, ona da heyetler intikal ettiler diye biliyorum.
Sahil güvenlik botları varmış galiba yine.
Tecigi Sancaktar vardı, yine çıkarma gemimiz. Tank çıkarma gemisi olarak belirtilen. Gemi olarak bunlar vardı. İşte demin söyledim, Zaha vardı. Benim açımdan. Bir de tabii MK ve Koç.
Zahalar şeyde mi? Karada, şov yerinde miydi yoksa kıyıya mı yakındı?
Zaha direkt kapalı alandaydı.
Kapalı alan.
SS'nin tabii içeride kapalı alandaydı.
Zahalar
tabii.
Dediğimiz zırhlı muharebe araçları. Bu amfibi çıkarma gemiler, amfibi gemilerden evet. sahile doğru hareket eden hem karada hem denizde gidebilen araçlardır. Evet.
Evet, denizde yüzerek sahile çıkıyor ve SS'ine paletli bir şekilde devam edebiliyor. Tabii bunları aslında resimlerde görmekle yakından gerçek görmek çok farklı. Yani vatandaşlarımıza onu söylemek isterim. Bunlar çok büyük araçlar. Yani o kadar araçları, zahalar olsun, çok devasa araçlar. Sahilde bunların heybeti daha net belli oluyor tabii. Bunun haricinde Makine Kimya Enstitüsü ve Koç Savunma'nın geliştirdiği bir taarruzi mayın silahı vardı. UÇA projesi diye adlandırılıyor. Bu Mark 84 tipi genel maksat bombaya kanatlı güdüm kiti takılıyor. Ve uzun mesafeden çeşitli hava vasıtalarıyla, yani uçak olabilir, İHA olabilir, düşmanın liman önlerine tabii harp zamanında atabiliyorsunuz.
Bu UÇA denilen mi? UÇA denilen mi bu?
Evet, UÇA projesi adı evet. altına geçiyor.
Akıllı dip mayını.
Akıllı dip mayını ama uzaktan atılabiliyor. Bu kanatlı olarak, kanatlı güdüm kitiyle hareket ediyor.
Anladım, uçaktan atılabiliyormuş mesela.
Evet, uçaktan atılıyor. Kanatlarını açıyor ve uzun menzilden tespit ettiğiniz noktada denizin dibine yatıyor. Ve akıllı bir atış kontrol, yani mekanizması var bunun da. Basınç, manyetik alandan tespit ederek düşmanı da ayırt edebilme özelliği olduğu söyleniyor. Tabii bunlar biraz gizli bilgidir. Detaylarını fazla paylaşılmaz. Düşman gemilerini, muharip gemileri ve denizaltıları hedef alabiliyor. Yine bunda bağlantılı Koç Savunma ve yine MK'nin yaptığı bir Malaman akıllı dip mayını var. Bu da yani bu havadan atılmıyor. Bunu sadece kendiniz gemilerinizden veya başka unsurlardan da kendi sahillerinizi korumak için atabilirsiniz. Yine bu da akıllı bir sisteme sahip. Yani dost düşman ayırdığı söyleniyor. Onun teknik detayını şu an vakıf değilim, bilemiyorum. Pek de konuşamadık. Aslında arkadaşlar vardı orada ama dediğim gibi vakit bayağı kısıtlı olduğu için hızlı geçmek durumunda kaldık. Bu ilginçti. Bu da tabii ilk Türk dipmayını bu da. Gelişmiş dipmayını olarak tabii tarihe geçmiş durumda.
Evet, yani şimdi biraz önce söylemiştiniz, özellikle büyük platformlarda TCG Anadolu gibi, işte Milgem Fırkateyni veya Korveti gibi veya diğer çıkarma gemileri gibi, buralarda sadece bir tek yüklenici firma yok. TCG Anadolu'da hatırlıyorsam 100 küsür tane yüklenici firma var. Yani ana firma diyelim ki STM, ama onun gerisinde bir yığın şey var. Sizin söylemiş olduğunuz gibi müthiş bir ekosistem var savunma sanayinde. Bu savunma sanayi giderek gelişiyor, katlayarak giderek gelişiyor büyüyor. Gördüğüm kadarıyla. Hatta geçen yıl 4.2 milyar dolarlık satış olmuş, ihracat olmuş. Bu yılda 6 milyarı bulur diye bir öngörüler var. Herhalde bu fuarın da ona büyük katkısı olacaktır diyelim. Peki.
Tabii, fuar vizyon.
Evet. Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının milli üretimle giderilebilmesi için özellikle hangi sahalarda yatırım yapılmalıdır size göre? Bir iki dakikayla da bunu.
Evet, bence hipersonik tehditleri de içine alan uzun menzilli hava savunma sistemleri çok önemli. Yani gemilerimizin hava tehditlerine karşı kendilerini savunabilmesi için bu siperin işte uzun menzilli versiyonun bir deniz versiyonuna çevrilmesi lazım. Ve aynı zamanda sadece bu füze de
uzun menzilden kastınız herhalde 50 milin üzeri değil mi?
50 milin üzeri tabii. 50 evet. Mil yaklaşık 2 ile çarparsak 3 kilometre menzili olan, etkisi olan hava savunma sistemlerinin yapılması ve aynı anda da 10'dan fazla hedefe angaja gerçekleştirebilecek radar, atış kontrol ve yazılım sistemlerinin beraberinde yapılması. Çünkü düşman size bir tane atmıyor. Geliyor 3 tane 5 tane. Sizin aynı anda bunları havada etkisiz hale getirebilmeniz lazım.
Evet. Onu yaparsak zaten başına bir tane yapay zeka koyduk muydu her şeyi halleder Haluk Albay.
Evet. O da evet. Son söyleyeceğim şeylerden bir tanesiydi. Siz evet. Erken bir aradınız efendim. Yine bununla bağlantılı tabii gelişmiş sonar ve su altı sistemleri de önemli. Yani sizin de demin belirttiğiniz gibi çok küçük cep denizaltıları ve küçük klasik denizaltılar, sessiz denizaltıları tespit edebilecek. Multistatik olarak ifade edildi ama Türkçesini bulamadım açıkçası. Evet. Multistatik çalışan, yani çoklu noktalardan veri alıp çalışabilen gelişmiş sonar ve su altı sistemlerine geliştirilmesi çok önemli. Düşük frekanslı, işte uzun menzilli sonarların geliştirilmesi. Bunlar zor teknolojiler. Bunlara da ilgilenen firmalarımız var. Tabii bugünden yarın olmuyor. Çalışılması gerekiyor bu konularda.
Evet, Türk savunma sanayinin geldiği gurur verici noktayı konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Sağ olunuz Sayın Baybaş.
Evet, son bir şey de söyleyebilirim.
Tabii buyurun.
Son sözlerinizi alalım efendim.
Tamam. Yani şimdi bugüne kadarki ürünler biraz taktik sahada kullanılan ürünlerdi. Artık bizim biraz daha operatif, stratejik seviyelere çıkmamız lazım. Yine bu kapsamda geleceğe yönelik olarak yeni ve oyun değiştiren teknolojiler ismi adı altında teknolojilere yönelmemiz lazım. Bunlar büyük veri yönetimi, dijital dönüşüm, yapay zeka, otonomi, hipersonik sistemler, işte kuantum teknolojisi. Biraz artık buralara yönelmemiz lazım. Dediğim gibi yüksek güç üreten motor transmisyon teknolojileri önemli. Bunun için de çok miktarda Ar-Ge'ye yatırım yapmak gerekiyor. Bunları da başarırsak yani zaten geriye pek bir şey kalmayacak.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Çok teşekkürler. Zaman ayırdınız bize. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyoruz.
İyi günler, selamlar, saygılar vatandaşlarımıza.
Araştırmacı yazar, emekli Denizkurmay Albay Haluk Mustafa Baybaş telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la birlikteydik. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam katkılarınız için. Mavi Vatan'ın bu haftalık da sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.
Mavi Vatan.